Ayrım 6.
Rousseau'da ise Rousseau'nun doğal iyiliğimiz olarak adlandırdığı, iyimser bir insan doğası teorisinden türetilen, herkesin yurttaş olduğu ve egemenliğin kendisini kolektif özellik olarak dışa vurduğu, adil, erdemli bir düzenle sonuçlanır. Dipnot, bakınız Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, Toplum Sözleşmesi, çeviren G.D. Hitchcock, Londra Dent 1973, 1. kitap 6. bölüm. Sorun, genel kuvvetin tümüyle kişinin ve her birlikteliğin yararını savunacak ve koruyacak ve her kişinin kendisini bütünle birleştirirken, yalnızca kendisine itaat etmesini ve daha önce olmadığı kadar özgür olmasını mümkün kılacak bir birliktelik biçimi bulmaktır. Oysa Nietzsche, tersine güçlü olanları kandırmayı ve onları güçsüzlerin ahlakına döndürmeyi amaçlayan, bir köle ahlakının yansımasından başka bir şey olmadığı inancıyla toplum sözleşmesi teorisini reddeder. Stephen K. White, bir meşruluk nosyonunun politika hakkında düşünme biçimi açısından böylesine önemli oluşun nedenini çok iyi yakalamıştır. White, şimdiyle içinde bulunan anla radikal bir kopuşu tahayyül eden herhangi bir politik görüşün yeni bir politikaya usulen bir köprü sağlamak için ilgilerinin önüne bir meşruluk nosyonu yerleştirmesi gerektiğini öne sürer. Bunu yapmayacak olursa yeni bir zorbalık ve yeni bir despotizmi doğurma tehlikesine düşer. Dipnot, bakınız Stephen K. White, Heidegger and the Difficulties of Postmodern Ethics and Politics. Heidegger ve Postmodern Bir Etik ve Politikanın Zorlukları. Political Theory 18/1, Şubat 1990, 80-103, sayfa 87-88'de. Ama Nietzsche, insanın kendini alt etmesiyle aynı anlama gelen ruhun yazgısının Dionysosça dramı adını verdiği şeyde, yeni bir aşamaya geçilmesi için yeni bir köleliğe gereksinim duyulduğunu öne sürer. GS 377. Nietzsche'nin nihilizm teşhisi önemlidir. Çünkü günümüzde politika ve politik düzenin sorunları hakkında düşünmek zorunda olduğumuz bağlamı bir ahlaki değerler krizini açığa vurur. Ama Nietzsche'nin düşünme biçimi yeni bir aristokratik yaşamaya ilişkin politik programının insanın kendini alt etmesinin sorunlu estetik kapsamının dışında kendisini meşrulaştırmaya kalkmaması açısından zayıftır. Nietzsche'nin politik görüşü içinde bulunduğumuz yüzyılda Hannah Arendt'in düşüncesinde birçok yankısını bulur. Nietzsche'ye getirilen faşizm suçlamasına kulak asmamak ve bu tip bir politik görüşün ayırt edici özellikleriyle beraber içerdiği sorunlardan bazılarını değerlendirebilmek için bu benzerliklerin vurgulanması önemlidir. Dipnot: Shiraz Dostsa çarpıcı çalışması, The Public Realm and the Public Self, The Political Theory of Hannah Arendt'te kamusal alan ve kamusal benlik, Hannah Arendt'in politik teorisi Waterloo, Ontario, Wilfrid Laurier University Press 1989, sayfa 61 ve 68, Arendt ve Nietzsche arasındaki benzerliklere dikkat çekmektedir. İki düşünür arasındaki bağlantının daha ayrıntılı bir açıklaması için bakınız Dar Arvia, Beyond Good and Evil, Arendt, Nietzsche and the Aestheticization of Political Action, İyinin ve Kötünün Ötesinde Arendt, Nietzsche ve Politik Eyleminin Estetikleştirilmesi, Political Theory 22 Mayıs 1992, sayfa 274-308. Hem Nietzsche hem Arendt şiddet ve köleliği toplumun kurulması açısından gerekli şeyler olarak onaylar. Her ikisi için de gerçek özgürlük, kamusal arenanın görkemli bağlamında gerçekleşen özgürlüktür. Yine her ikisi Yunan agonunu böylesi bir arenanın modeli olarak görür. Özgürlük eylemle bir tutulur ve büyük ya da yaratıcı eylem mevcut kurallara ve normlara uymaması, tersine yenilerini kurması anlamında iyinin ve kötünün ötesindedir. Evin aile yaşamının özel alanı, öddekliği ve kamusal eylem için ihtiyaç duyulan cesaretten korkmayı teşvik ettiği ölçüde toplumsal ve maddi çıkarların alanı olur. Ekonomik ve ahlaki kaygıların hor görülmesi kadar özveri ve kendine hakim olmayı da talep eden özgürlük haşindir. Hem Nietzsche hem Arendt, modern liberal devletin kamusal arena olarak davranan politik olanın değerinin azaltılmasına yaslandığını düşünür. Liberalizme göre toplumun asıl ereği bireyler için özel bir özgürlük alanının, yani müdahaleci olmayan bir özgürlüğün güvence altına alınmasıdır. Her iki düşünürde de ortak olan, amil ile amel arasında, aktör ile edim arasında hiçbir ayrımın gözetilmediği aristokratik bir benlik nosyonudur. Nietzsche ve Arendt'e göre modern düşünme biçimi edimde bulunmaktan bağımsız bir öz, özne ya da ruh koyutlayan, benliğe dair bir Hristiyan ahlak anlayışını miras olarak almıştır. Arendt bunu en önemli şeyin manevi özgürlük, yani benliğin değişmez bir özelliği ve içsel bir iyilik olarak kavranan özgürlük, geliştirilmesi olduğu varoluşsal veya liberal özgürlük olarak tanımlar. Ama bu hem Nietzsche hem de Arendt açısından kölenin özgürlüğüdür. Onlara göre eylem faydacı öz çıkara, yani burjuva insanının özgürlüğüne bağlanamaz. Çünkü bu insan eyleminin dışa vurumcu, şiirsel ve estetik boyutlarının göz ardı edilmesi olacaktır. Eğer Platon ve Aristoteles politik olanı ahlaki olanın tefekkür düzeyinde doğru ya da iyinin peşine düşülmesi altında sınıflandırıyorsa, modern politik düşünce bu durumda Arendt ve Nietzsche'ye göre politik alanı ekonomik olanın maddi tatmin ve refah anlayışı altında sınıflandırır. Nietzsche ve Arendt'e göre politika ve Yunan Agon örneğinde yaşandığı gibi ekonomik çıkarların ve yalnızca kendini korumanın hizmetine sokulduğunda yozlaşır. Dipnot: Nietzsche'nin Atina demokrasisinin pratiğine yönelik kuşkuculuğunun tarihsel bir temeli vardır. John Gandel'ın Political Philosophy and Time, Politik Felsefe ve Zaman sayfa 120'e dikkat çektiği gibi, Agon'un başlangıçtaki aristokratik dini, Atina'nın demokrasisine tercüme edildiğinde, bireysel mücadele ve devletin sürekliliğini birbiriyle bağdaştırılamaz hale gelmesi ve politik insanın yerine ekonomik insan almasıyla birlikte polis yaşamının anlamının bozulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız Tracy B. Strong, Friedrich Nietzsche and the Politics of Transfiguration, Friedrich Nietzsche ve Kabuk Değiştirme Politikası, Berkeley, University of California Press, 1975, sayfa 192-202. Nietzsche ve Arendt'in politik görüşlerinin belki de en ayırt edici özelliği, Machiavelli'ninki gibi politikayı ahlaktan ayırmaya uğraşmasından kaynaklanır. Dipnot: bakınız Niccolò Machiavelli, The Prince, Prince, çeviren G. Bull, Middlesex Penguin, 1961, özellikle 18. bölüm. Örneğin Nietzsche ve Arendt'in takdir ettikleri gösterişli eylem türünün ahlaka aykırı ve ikiyüzlü olduğunu düşünen Rousseau gibi bir ahlakçının tersine, politikanın özünün ahlaki açıdan doğru ve adil olanın istenilmesi olmadığını, daha çok yaratıcı eylemin kendini ahlakın ötesine konumlandırması gerektiğini ve sonuçlarıyla ya da uzlaşımsal ahlakın standartlarıyla değerlendirilmemesini, tersine yerine getirilmesini içeren mükemmellikle yargılanmasını savunurlar. Dipnot: bakınız Dossa, The Public Realm and the Public Self, sayfa 93. Aynen Machiavelli gibi Arendt'te güdüler ve eylemin sonuçları kapsamında yargılanması gereken normal insan davranışıyla yurttaşların gündelik yaşamın sıradan değerlendirmelerinin ağırlığı altında ezildiği ve etkinliğin sıradan yaşamın niyetler ya da sonuçlar şeklindeki ahlaki standartlarıyla değil, sözcüklerin ve yapılan işlerin üstünlüğüyle değerlendirildiği, politik alandaki eylem arasında bir ayrım yapmaktadır. Bakınız Dossa, sayfa 94. Nietzsche'nin Kant'ın ahlak felsefesi eleştirisinin temeline bu noktada da rastlanabilir. Kant, bir eylemin ahlaki değerini yargılayabilme şeklimizin, söz konusu eylemin iyi bir istem tarafından güdülenip güdülenmediğine karar verebilmemize bağlı olduğunu öne sürer. Bunu ise eylemi koşulsuz buyruk sınavından geçirerek yapabiliriz. Bu sınav, tasarlanan herhangi bir eylemin şu şekilde sorgulanmasını talep eder. Bu eylemin kaidesini tüm rasyonel ve varlıklara uygulanabilir evrensel bir davranış ilkesine dönüştürebilir misiniz? Bakınız E. Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Ahlakın Metafizik Temeli, çeviren H.J. Payton, New York Harper & Row, 1964, sayfa 69-71 ve 88-91. Nietzsche, Kant'ın koşulsuz buyruğunu gerçekte evrenselleştirebilme ilkesinden dolayı üstün, soylu, bireysel eylemin kabul edilmediği bir köle ahlakı tipiyle aynı anlama gelen bir soyutlama, Moloch olarak görür. Moloch, Ammoniler ve Fenikelilerin çocuk kurban ettikleri tanrı, çevirinin notu. Nietzsche, putların alacakaranlığının mevsimsiz bir insanın gezileri başlıklı 29. bölümünde Kant'ın ahlak felsefesinin memurun en iyi formülü olduğunu söyler. Kendinde şey olarak memur, görünüş olarak memurun yargıcı kılınır. Ayrıca benim kitabımın 6. kısmına bakınız. Bu işte sorunsuz olmayan son derece estetikçi bir eylem ve özgürlük nosyonudur. Asıl sorun ise politikaya eylemlerin ahlaki tutkuları veya sonuçlarından ötürü değil, basitçe edimsel ve görkemli yönlerinden ötürü ödüllendirildikleri bir estetik etkinlik olarak kavramanın sonucunda eylemin tözsel ahlaki içeriğinden yoksun bırakılmasıdır. Biku Parekh'in Arendt üstüne bir incelemede sormuş olduğu gibi, büyük sözler ve eylemler büyük ve soylu amaçlar gerektirmez mi? Parekh'in iddiasına göre eğer ekonomik ve ahlaki sorunlar politikadan dışlanacak olursa, büyük sözler söylemek ve büyük eylemler başarmak için hangi konuların insanları esinlendirebileceğini anlamak zorlaşır. Dipnot: bakınız Biku Parekh, Hannah Arendt and the Search for a New Political Philosophy, Hannah Arendt ve Yeni Bir Politik Felsefe Arayışı, Londra, Macmillan, 1981, sayfa 182. Ayrıca Nietzsche ve Arendt ekonomik konuları politikanın parçası olarak görmeyi ve kendilerinin önerdikleri ideal yönetim biçimlerinin yaşamını tanımlayacak kibir ve hıncın saltanatının yıkıcı döngüsünden kaçınmak için bir toplumsal adalet nosyonunun zorunlu olduğunu kabul etmeyi reddederler. Buna karşın bu tür bir karşıtlık hem Nietzsche'nin politika ve özgür eylem anlayışının ayırt edici niteliğini hem de politik görüşünün faşist olarak damgalanmasının yetersizliğini de değerlendirmemizi de mümkün kılar. Arendt gibi Nietzsche de politik alana dair bizim modern burjuva anlayışımızdan çok farklı, antik bir anlayışı tekrar yaşama döndürmeye çalışmaktadır. Eğer Nietzsche'nin politik görüşüne dair doğru düz bir değerlendirme yapılacaksa bu noktanın kavranması gerekir. C. Varoluşun trajikomedisi üstüne, güç istemi olarak yaşam. Nietzsche'nin zihni varoluşun ereğiyle meşguldü. O bu sorunu çok özgül bir bağlamda ortaya koyuyordu. Eğer kendisinin inandığı gibi Tanrı ve temsil ettiği her şey öldüyse ve Hristiyanlığın değerleri artık Avrupa uygarlığına etik ve kültürel temeller sağlayamıyorsa, o halde şu soru doğrudan doğruya tüm korkunçluğuyla karşımıza çıkar. Sonuçta varoluşun herhangi bir anlamı var mı? GS 357. Nietzsche'nin bu soruya verdiği yanıt, bir merkez noktası veya bir tanrının yokluğunda dünyayı kurtaracağına ve masumiyeti yeniden yaşamın akışına yerleştireceğine inandığı tek tutumun, yani trajik bir güç kötümserliğinin geliştirilmesi konusunda modern insanların yüreklendirilmesidir. Trajik olansa yaşamın nihai amaçlardan veya ahlaki gereklerden yoksun olduğunun kabul edilmesi gerektiği gerçeğidir. Ama Nietzsche için bu kendi hıncımız yüzünden bizi umutsuzluğa ya da yaşamdan intikam almaya yöneltmemelidir. Aksine gerçekliği olduğu haliyle neşeli bir şekilde onaylamaya çaba harcamalı ve yaşama karşı mutlak ve koşulsuz ahlaki yargının iyi ve kötüsünün ötesinde bir tutuma ulaşmalıyızdır. Dünyaya yönelik tutumumuz güçsüzlük veya hınçtan değil, yardımseverlik ve kadirşinaslıktan, aşırı sağlık, enerji, bilgelik ve yüreklilikten kaynaklanmalıdır. Varoluşun bu tasvirinde yaşam, yaşamı ve kendimizi estetik bir temaşa kapsamında gördüğümüzde ancak katlanılabilecek zalim ve merhametsiz bir güçler erkesi tarafından yönetiliyor olarak resmedilmektedir. Nietzsche tragedyanın doğuşunda BT5, dünya ve varoluş ancak estetik bir fenomen olarak ebediyen haklılaştırılır diye belirtir. Ya da iyinin ve kötünün ötesinde de ortaya koyduğu gibi kahramanın etrafında her şey bir trajediye dönüşür. Yarı tanrının etrafında ise bir satir dramına. Peki ya tanrının etrafında ne? Yoksa dünyaya mı? BGE 150. Bu pasaj şöyle yorumlanabilir. Dipnot. Bu pasaj hakkındaki yorumu Lou Salome'nin Friedrich Nietzsche, The Man in His Work, Friedrich Nietzsche yapıtlarındaki insan, Connecticut Black Swan Book, 1988 adlı kitabından aldım, sayfa 137. En yüksek insan, kahraman, kendi yaşamını bir feda ediş olarak onaylayan kişidir. Yarı tanrı olan insan, yaşamın bütünlüğüne ulaşan ve varoluşunu bir yazgı parçası olarak arayan kişidir. Ve insan, yaşamın mantığıyla, yaşamın yasasıyla özdeşleşmeyi başarıp, yaşamın bütünlüğünde eriyip yok olduğunda sonunda tanrı olur. Artık kendisinden dünyanın kaynaklandığı ve yeniden doğduğu bir tanrıdır o. Nietzsche otobiyografisi Ecce Homo'da kendisini ilk trajik felsefeci olarak resmeder. Felsefe Nietzsche için en tinsel güç istemidir. BGE 9. Felsefenin yaşamın anlamına dair düşünümlerini yönlendirmesi gereken hakikat değil. Daha önce gördüğümüz gibi Nietzsche hakikat olmayanın bir yaşam koşulu olabileceğini savunur. Güç yani yaşamın yaratıcı bolluğudur. Güç istemi olarak yaşam görüşü muhtemelen Nietzsche'nin düşünme biçiminin en kötü şöhretli yönünü oluşturur. Nietzsche'nin Alman militarizminin felsefecisi imajını desteklemek üzere sık sık kullanılır. Bu yaşam teorisi hepsi tutarlı olmayan pek çok yön içerir. Belki de en iyi Nietzsche'nin Schopenhauer'ın yaşam istemi kavramında bulunandan daha yeterli ve onaylayıcı bir yaşam güçleri nosyonuna ulaşma çabası olarak kavranabilir. Nietzsche'nin güç istemi şeklindeki bileşik formülleştirmesinde Almanca'da güç karşılığında kullandığı sözcüğün Macht, istek veya arzu anlamına gelen Mögen fiilinden ve gizil güç anlamına gelen Möglich sözcüğünden aynı zamanda yapmak ve yaratmak anlamına gelen Machen ile de ilişkilidir. Türetilmiş olması kayda değer bir noktadır. Nietzsche açısından güç potansiyel olarak var olur, öyle ki güç istemi terimindeki güç sözcüğü, kuvvet veya dayanıklılık gibi yalnızca sabit ve değiştirilemez bir kendiliği değil, kendini alt eden veya kendine boyun eğdiren istemin başarısını da ifade eder. Göreceğimiz gibi Nietzsche egemen bireyi vaatlerde bulunabilen kişi olarak tanımlar. Çünkü bunu yapma hakkına ulaşmakta veya bu hakkı kazanmaktadır. OGM 2. Bu tanım Nietzsche'nin egemen gücü bir başarma ve becerme kapsamında düşündüğünü gösteriyor. İstem Schopenhauer tarafından bedenin numenal biçimi yani varoluşun kendiliğindenliği olarak tanımlanır. Schopenhauer, Platon ve Kant'ı izleyerek dünyayı bir ikilik kapsamında koyutlar. İdea veya tasarım, Vorstellung olarak dünya, dışsal fiziksel dünyadır, zamanın, uzamın ve nedenselliğin alanıdır. İstem olarak dünya ise uzam ve zamanın ötesindeki manevi öznel dünyadır. Yaşayan her şeyin ebedi tözüdür. Dipnot, bakınız R.J. Hollingdale'in Schopenhauer'ın Essays and Aphorisms'ına yazdığı sunuş bölümü, denemeler ve aforizmalar. Middlesex Penguin 1970, sayfa 20 ve 22, Schopenhauer, On Affirmation and Denial of the Will to Life, yaşam isteminin onlanması ve yatsınması üstüne, Essays and Aphorisms içinde sayfa 61-66. Her birey Schopenhauer'ın doyumsuz bir yok etme ve yıkma arzusu barındıran kör, saldırgan bir güç kapsamında kavradığı bu yaşam mücadelesi istemini kendisinde somutlaştırır. Schopenhauer doğal yaşama evrensel mücadele ve çatışma kapsamında koyutlamada da Hobbes'u izler. Yaşama dair bu görüşte Schopenhauer'ın istemli bir yaşamı daima ızdırap, acı ve mutsuzluk kapsamında kavramak zorunda oluşu da pek şaşırtıcı değildir. Daha fazla istemenin ancak daha fazla acı ve ıstıraba yol açtığı yaşamın kısır döngüsünün dışına çıkmanın tek yolu, istemin yatsınmasından yaşam mücadelesine katılmanın reddedilmesinden geçer. Hiç kesilmeyen yaşam istemi mücadelesinden kurtuluş, yalnızca sanatın istemsiz tefekküründe ve nirvana diye bilinen durumda anlık olarak mümkün olabilir. Schopenhauer'ın yaşam istemi özünde istemi bir yoksunluk olarak ifade eder. Belki de yaşam istemi ve güç istemi arasındaki temel farkı yakalayabildiğimiz en iyi noktadır bu. Güç isteminin nosyonda koyutlanan gücün yalnızca bir özne, istem tarafından eksik olduğu için arzu edilen bir nesneye karşılık gelmediğinin, bunun bileşik bir düşünce olduğunun kavranması son derece önemlidir. Güç, istemenin özünü ifade eder, yani kendi kendine boyun eğdirmedir. Schopenhauer ve diğer istem psikologlarına karşı Nietzsche, istemin içeriğinin niteliğinden çıkarılıp ayrı tutulmaması gerektiğinde ısrar eder. Yani istemin içeriğini, gittiği yeri, ereğini, Nietzsche Schopenhauer'ın istem olarak adlandırdığı şeyin yalnızca içi boş bir sözcük olduğunu ve yaşamın sadece özel bir güç istemi vakası olduğunu öne sürer. Sonuçta yaşayan her şeyin bu güç istemi biçimine dahil olmaya çalıştığını iddia etmek oldukça keyfidir. WP 692 Nietzsche'ye göre isteme bir sürece sabit bir özne olmaksızın bir oluşa tekabül eder ve arzulama veya çabalama ile karıştırılmaması gerekir. Her şeyden önce kumanda etme duygusu ile tanımlanır. Nietzsche isteme gibi bir şeyin söz konusu olmadığını ama ancak bir şeyi isteme gibi bir şeyin söz konusu olduğunu ileri sürer. Güç istemi formülleştiriminde istem ile güç arasındaki ilişki dinamik ve aktif bir ilişkidir. Ama metafizikçiler tarafından öne sürüldüğü şekliyle istem ve isteme fenomeni saf kurmacadırlar. WP 668 Nietzsche'ye göre harekete geçirici kuvvet tümden güç istemi olarak anlaşılmalıdır. Güç tam da bu noktada istemin nereye gittiği ve ne olduğunu tanımlar. Nietzsche yalnızca Schopenhauer'a karşı değil, aynı zamanda Hobbes ve Spinoza'ya karşı da kişinin kendini korumasının, yaşamın güçlerinin ve enerjilerinin amacını veya ereğini nitelendirmediğini öne sürer. Yaşayan her canlının yapabileceği her şeyi kendini korumak için değil ama daha fazla olmak için yaptığını savunur. WP 668 Bu düzeyde güç istemi yaşayan her şeyin beslemek, büyütmek ve geliştirmek zorunda olduğu arzuyu ifade eder. Yani Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğü üstüne de özgürlük dürtüsü olarak tanımladığı şeyi. Haz ve neşe ulaşılan bir farklılık bilincine ulaşmamızı sağlayan güç duygusunun arazlarıdır. Yaşam hiçbir şeyin kendisini korumak istemediği ama her şeyin ekleneceği ve biriktirileceği kendine özgü bir kuvvet biriktirme istemi olarak anlaşılmalıdır. WP 689 Nietzsche'nin yaşam teorisi genellikle yanlış kavranan kendine has bir güç anlayışına dayanır. Nietzsche'nin güç nosyonunun yeniliğini ve benzersizliğini en iyi diğer büyük modern güç felsefecisi Hobbes'un güç nosyonuyla karşılaştığımızda anlayabiliriz. Hobbes'ta güç bir canlının öbür varlıklara karşı kendi varoluşunu koruduğu araçlar kapsamında anlaşılır. Bu nedenle güç faydacı bir yaklaşımla bir sonuç elde etme yolu olarak kavranır. Gelecekte olduğu varsayılan bir faydanın başarılma aracıdır. Dipnot. Bakınız Hobbes, Leviathan 10. bölüm. Hobbes 11. bölümde şöyle der. Tüm insanlığın genel eğilimi olarak ancak ölümle son bulacak, sürekli ve kabına sığmayan bir güç üstüne güç yığma arzusu öngörüyorum. Hobbes'un toplumun oluşumundan ve yasa ve adaletin yaratılmasından önce insanlığın kendini bulmuş olması gereken doğal koşul olarak tanımladığı doğa haline savaşçı koşulu yüzünden bu güç arayışı sürekli ve kalıcıdır. Bir düzeyde Nietzsche bu Hobbes'çu güç anlayışını kabul eder. Dipnot: bakınız Paul Patton, Politics and the Concepts of Power in Hobbes and Nietzsche. Politika ve Hobbes ve Nietzsche'de güç kavramı. P.P. Patton, derleyen Nietzsche, Feminism and Political Theory. Nietzsche, Feminizm ve Politik Teori içinde, Londra, Routledge 1993. Örneğin, iyinin ve kötünün ötesindenin 259. bölümcesinde yaşamı, sahip çıkma, yaralanma, yabancı ve daha zayıf olana boyun eğdirme, baskı altına alma, sertlik, en azından ve en hafifinden sömürü olarak tanımlar. Ama Nietzsche'nin güç görüşü faydacı bir mantığa dayanmaması açısından Hobbes'unkinden ayrıdır. Nietzsche için güç her şeyden önce önemli olan şeyin ulaşılacak bir kesin hal değil, kuvvet harcaması, hatta kuvvetin israf edilmesi olduğu bir süreci ve bir etkinliği ifade eder. Nietzsche güç istemi üstüne düşünürken tüm gereksiz teleolojik ilkelerden kuşku duymamız gerektiği konusunda bizi uyarır. Bir canlının her şeyden çok dayanıklılığını üzerinden atmak, boşaltmak istediğini ve kendini korumanın da güç isteminin yalnızca dolaylı ve en sık görülen sonuçlarından biri olduğunu öne sürer. BGE 13. Nietzsche bu nedenle Hobbes'çu geleneğin tersine yaşamın yasasını kendini koruma değil, kendini alt etme olarak düşünür. Bu onu ahlak ve politikaya dair düşünme biçimi üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olacak, tümüyle yeni bir güç anlayışına ve gücün haklı çıkarılmasına yöneltir. Bu ise Nietzsche'nin hem bütünün büyük ekonomisinin onaylanması üzerinde temellenen, iyinin ve kötünün ötesine dair ahlak dışı düşünme biçiminin hem de kendi içine bir erek olarak değil, yalnızca kültürün üretimi, yani insanın sürekli kendini alt ederek üstünlüğe ulaşması ve yaratıcı enerjilerin ve kaynakların deha veya üstün birey tarafından kullanılması için bir araç olarak görülen politikaya dair anlayışı hakkında bilgi verir.